nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an-ı Kerim şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi ve şu alem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri. Alem-i gayb ve alem-i şehadet kitabının müfessiri. Alem-i gaybtan maksat hem mazi ve müstakbel anlaşılır. Çünkü biz bu asırda gelmişiz. Bundan evvelki asırlarda insanlar yaşantıları, halleri, ahvalleri, dünyanın geçirdiği evreler, dönemler, bundan sonra neler olacak, bunları bilemeyiz. Herkes şahit olduğu asrın meseleleriyle ilgileniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bizden evvel yaşamış insanlar, tarihin derinliklerine kadar neler oldu, bizden sonra neler olacak, bununla alakalı tüm meseleler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Bir şey daha söyledi Muazzez Üstadımız. Ayet-i Tekviniye'yi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman ebedisi. Öyle bir tercüman ki, Kur'an-ı Kerim'in bu tercümesine kimse gelip asırlar sonra müdahale edip bir tenkit edemiyor. En güzel izahlar, en güzel tarifler yine Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de eşyanın aynen nakledilmesi var. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtının yanına celp ve cezbetmesini nazara vererek Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Ey beşer çalış, bir peygamber nefsini terk etti, ubudiyetle meşgul oldu. Bana yakınlığından gelen bir sır ona bir mucize nasip ettim. Belkıs'ın tahtını olduğu gibi aynen yanına celp ve cezbetti." Belkıs geldiğinde sordu Süleyman Aleyhisselam, "Bak bakayım senin tahtına benziyor mu?" O zamanın şartlarında kadının zekasına bak, "Sanki o" dedi. "Sanki o, taşlarının bazılarını yerlerinde değiştirmiş. Bakalım yani şaşıracak mı?" diye. O zamanın medeniyeti çok yüksek, peygamber olunca Aleyhisselam peygamberlerin medeniyetine toplum beşer kavuşamaz. Nasıl kavuşamaz? Mesela Musa Aleyhisselam asasını yere vurmakta su çıkarıyor. Çok basit, şöyle bir değnek vuruyor, su çıkarıyor. Biz yerden suyu çıkartmak için bir ay sondaj makinalarından değil, bir yılın gürültüyle ancak bir miktar parmak kadar su çıkarıyoruz. Yetişebiliyor muyuz? Hayır. Süleyman Aleyhisselam havada vasıtasız uçmuş. Bizim havada uçmamız için bak bu asrı yakalamamız lazım. Şimdi dolayısıyla peygamberlere gelen bu mucize beşerin gelebileceği veya gelemeyeceği son hudutları çiziyor. Ama bir teşvik var. Bir teşvik var Kur'an-ı Kerim'de. Beşer çalış. Kainatta böyle bir sır var. Eşyayı aynen nakletmek mümkündür. Bugün siz suretleri, şekilleri naklediyorsunuz. Sesleri naklediyorsunuz. Eşyayı da nakledebilirsiniz. Bir peygambere ben bunu mucize olarak verdim. Teknolojik açıdan bunu yapmanız mümkündür. Eskiden de hastalıklar varmış. Ya mühim insanların dokunmasıyla, temasıyla hastalıklar izale olurmuş. Ama şimdi o anlamda insanlar yetişemediğinden dolayı insanlar maddiyata yönelmiş. Allah aspirinleri, ilaçları nasip etmiş. Değil mi? Eskiden evliya dokunuyordu, başımız ağrısı gidiyordu. Şimdi aspirini yutmakla başımız ağrısı, o da bir manevi evliya gibi işte. Şifaya veren Allah. Yani çift kanattan önemli olan ikisini bir arada bulundurmaktır yani. Maddiyata tevessül ederek o gelişiyor, edersek maneviyata tevessül ederek onun neticelerinden istifade ediyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'in kainata getirdiği izahın yanında beşerin takati kesin onlara yetişemiyor. Ve öyle ufuk, yüksek ufuklar bize gösteriyor ki beşerin daha bunu idrak etmesi mümkün değil. Yıllar evvel uzaya gitme araştırmaları, aya gitme çalışmaları yapılıyor. Rahmetli Osman Demirci Hocam, Allah rahmet eylesin, onu da iade edelim. Hizmetimizde çok büyük payı vardır. Yani saf ve evveldir kendisi. Van'da bulundum diyor, Avrupa'dan bir grup araştırmacı gelmiş, Van'da incelemeler yapıyorlardı. Bir şekilde müftülüğe uğramışlar, tercüme vasıtasıyla aya çıkma çalışmaları yapılıyor. O zaman bir şeyler sordu müftü efendi, dedi ki, "Ne yapacaksınız, muvaffak olabilecek misiniz?" "Kesin olacağız" demiş ya. "Niçin böyle çok rahat ve keskin konuşuyorsun? Nasıl kefil olabilirsin? Nasıl uzaya gidebileceksiniz?" "Bizim gitmemizin delili sizin peygamberiniz" demiş adam. "Nasıl miraç" demiş. Bedeniyle gitti, parçalanmadan geri geldi bu insan. Bu onu mucize olarak, o bunu mucize olarak yaptı ama biz bunu teknolojik açıdan yapabiliriz. Bakın yani dinimizin güzelliğine bir peygambere verilen bir hakikat toplumun ilimin önünü açıyor. İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak en müzmin hastalıklara deva olmak, barasa denen hastalıkları izah etmek, körlerin gözünü açmak ve ölüleri diriltmek denen mucize veriyor. İşte bugün tıbbın geldiği nokta, bitkisel hayat dediğimiz durum nedir? Bir nevi ölüme geçecek hayat rengi vermektir. Yunus Aleyhisselam suyun üzerinde ateş yakarmış. Mucizesi, suyun üstünde ateş yakar. O zaman mucize. Petrol işte yanıyor suyun üzerinde. Değil mi? İmam Ali kışın yazında kış elbisesi giyermiş. İşte mutfaklarımız. Kış mevsiminde sıcak havalar, yaz mevsiminde soğuk havalar. Bak biz teknolojik açıdan yaklaşıyoruz. Yani Allah bir peygambere bir ucunu göstermişse beşere de ne yapıyor? İkaz ediyor. Çalış, sen buna kavuşabilirsin. Kainatta böyle bir sır var. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşşafı. Demek ki alemi gayb, alemi şehadetin şehadet kitabının müfessiri. Gayb aleminde neler var? Kabirde ne olacak? İlk cümlemiz oydu. Haşirde nelerle karşılaşacağız? Cennetin, cehennemin ahvali nedir? Değil mi? Şimdi öbür taraftan sırat dediğimiz köprünün durumu, vaziyeti. Sırat kıldan incedir. Öyle mi diyor? Kılıçtan keskincedir. Varıp anın üstünde evler yapasın gelir. Yani birilerinin kıldan ince, kılıçtan keskin gördüğü sıratın üzerinde Yunus ev yapıyorsa, bunu Boğaz Köprüsü gibi görüyor bu adam bu köprüyü. Ona öyle görünüyor çünkü. İnanca, itikada göre köprünün mahiyeti değişecek. Yanından, sağdan, soldan insanlar seri bir şekilde geçerken günahkarlar adımını atamayacak. Niçin? Günahına göre köprü mahiyet değiştirecek. Onu diyor. Şimdi Boğaz Köprüsü'nün apartman yapılır mı? Yapılır. Köprü var işte. Demek zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşşafı. Allah kainatı niçin yaratmış? Esma-i Hüsna'sının güzelliklerini gösteriyor. Her kemal ve cemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister diyor Muazzez Üstadımız. Bu kainat Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının güzelliklerinin aynasıdır. Yani Halik isminin tecelliyatını kainattaki mahlukattan alıyoruz. Allah'ın bir ismi müzeyyin. Bakın süslediği mahlukata. Şimdi bir çizgi atmış diyen güvercine albenisi var. Yaklaş bana, beni seyret, beni sev diyor. Bir başka çizgiyi baykuşa atmış, benden uzak dur, yaklaşma çarparım seni diyor. Bak. Kartala bir çizgi atmış, dehşetli bir hal almış. Tavus kuşuna bir çizgi atmış, seyretmekten lezzet ve lezzet alıyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmi hazinesinde, ilim hazinesinde ne kadar farklı özellikler var. Ne kadar farklı suret ve şekiller var. Sonsuz yaratmakla bitmiyor. Ve bütün insanlar ve bütün mahlukatı tek bir şeyden yaratıyor. Şu insanların hepsi Adem babamızın Havva annemizin rahmine düşen bir hücresinden meydana gelmiştir. Üstad bunu Hüve Nüktesinde bir güzel misalle anlatıyor. Bir nokta beyaz kağıda kaç nokta koyabilirsiniz? Bir nokta beyaz kağıda. Kaç nokta koyabiliriz? Bir nokta konur. Neden? Kağıt da bir nokta çünkü. Bir nokta beyaz kağıt, herkes birer nokta koysa, herkesin noktası birbirine karışır mı? Karışır. Ama Allah bir noktadan daha küçük, ancak elektron mikroskobuyla görülebilen Havva annemizin rahmindeki bir zigot, iki çekirdekli tek hücreye, kıyamete kadar gelecek bütün insanların şekillerinin suretlerini, maddi ve manevi terakkiyatlar, uzay gemilerini, internetleri, peygamberler de oraya yerleştirmiş. Hepsi oradan geliyor. İşte Allah'ın sanatı bu. Şimdi adam şu kadar bir disket yapmış, vallahi bir teknoloji nereye gelmiş diyor. Görüyor musun? Bütün fabrikanın bilgisi şurada diyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın disket ve CD'lerine. Bir incir çekirdeği nedir? İşte bir disket. Bizim CD'lerde kuru bilgi gidiyor. Yani fabrikanın elemanları gidiyor mu abi? Gitmiyor. Paraları gitmiyor. Yetkileri gitmiyor. Kuru bir bilgi. Allah'ın disketlerinde alıp götürüp inci şekillerini bir yere diktiğinizde veya bir yumurtaya götürüp bir yerde kuluçkaya yatırdığınızda nesli, nesebi, bütün maddi manevi özellik güzelliklerine beraber gidiyor. Hangi disket daha önemli ve kaliteli teknolojik? Yani beşer bunu yapınca Allah'ın da sanatını nazara alacak. Allah'ın isimlerinin güzelliği kainatta kendini fevkalade gösteriyor. Daha güzel bir tavuk düşünebiliyor muyuz? Daha güzel bir göz, daha güzel bir görme düşünebilir miyiz? Bak her şeyi kemal noktasında yaratmış. Şu gözümü biraz daha fazla görse, herkesin gözleri tomografik olsa, artık insan görmeyiz, insan iç organlarını görürüz. Yaşayamayız arkadaşlar. Mümkün değil, hayattan zevk lezzet biter ve tükenir. Adama musafa yapacak adamın eli orman gibi mikrop yazıyor. Bir bardak suyu içemeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Adımımızı atamak, hayat ızdırap ve azap olur. Biraz zaten az görsek camın arkasından dünyaya bakıyor. İşte bu. Vasatını vermiş. Ne vermişse hayrul umur evsatuha. O hayırlı. Gözün yeri de güzel. Kendi de güzel, görmesi de güzel. Kulağın yeri güzel, kendisi de güzel. Bakın şimdi doktorlara sorun. Bu kulağın bu kıvrımlar nezelliği, abi sesin rahatlıkla kulağın içine girmesini temin ediyor diyor. Öyle bir dizayn etmiş Cenab-ı Hak. Daha iyi bir kulak tıp düşünemiyor. Bak daha iyi gözlük düşünüyorlar. Daha iyi yakıt, daha iyi soba, daha iyi ampul düşünüyoruz değil mi? Bak değişiyor sistem. Ama hiç kimse daha iyi bir güneş, daha güzel bir yağmur yağma şekli, daha güzel bir göz, daha güzel bir insan, daha güzel bir güvercin düşünemez. Son teknolojide Allah yaratıyor. Kemal noktasında. Kulağın yeri güzel, kendisi duyması da güzel. Daha fazla duysa bela, az duysa bela. Az duydu mu pil takıyor. Daha fazla duysun diyelim ki mesela karıncanın sesini duysak, mikrobun ayaklarını sesten içirsek yaşayamayacağız arkadaşlar. Her şeyde hikmetli bir muvazene var. Yani ölçüler. Ve sütur-u hadisatın altından muzmer hakaikin miftahı. Depremler, ölümler, savaşlar, barışlar, değil mi? İklimler, Allah Allah. Hayatta kalmalar, hastalıklar, inanmalar, inanmamaların altında ne saklı, ne yatıyor? Nereden öğrendik bunu? Kur'an-ı Kerim'den öğrendik. Geldi Araplar. Habeş Melik-i Necaşi, gelin bakalım siz. Yani şöyle şöyle yapan Araplar çok takdir etti onları böyle. Çünkü ahlaksızlığın her türlüsü var. Siz böyle böyle Araplar, ben burada söyleyemem, affınıza sığınırım. Ne oldu size çok değişmişsiniz ya? Melek gibi insanlar haline gelmişsiniz. Kendi medeniyet sahibi adam, devlet kurmuş. Devlet idare ediyor Habeş Melik-i Necaşi. Bunlar kabile hayatı yaşıyorlar. Affedersin, hayvanlar gibi yaşıyorlar. Bakmış ki yeni gelen Araplar eskilerden fersah fersah farklı. Ne oldu size? Oturmanız değişmiş, yemeniz değişmiş, konuşmanız değişmiş. Adab, erkan, her şeyiniz değişmiş. Size fikrinizi düşünen size ne oldu? Bize bir peygamber geldi. Doğruları böyle böyle anlattı. Anlat o peygamberin dediklerini bana işte. Çocuklarına böyle davranın. Ailenize böyle vaziyet arz edin. İstikbali böyle karşılayın. Ticareti böyle yapın. Hak hukuk budur vesaire. Her şeyle alakalı bize talimatlar getirdi. Bizi bu hale getiren odur. Eğer sizin dedikleriniz doğruysa ben yemin ediyorum bugün ayağımın bastığı topraklar yarın onun olacaktır dedi. O buralara hakim olacak. Ve orada Resul-i Kibriya'ya iman etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun vefatında Medine-i Münevvere'de şeyini, kıyabi cenaze namazını kılmıştır. Habeş Melik-i Necaşi'nin. Ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı. Yani Allah ezel canibinden şehadet aleminde bizim görüp görmediğimiz ne kadar olay ve hadisat varsa onunla alakalı izahları, tercümeleri Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ne yapıyor? Bize nasip ediyor. Şimdi geçenlerde bir yerdeyiz. Bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in esrarına bakın şimdi. Allah indinde namaz çok önemli bir ibadettir. Müminin miracıdır. İmadüddin Allah namaz dinin direği olarak tarif ediyor. Namaz dinin direğidir. Resul-i Kibriya'da bunu ifade ediyor. Din namazla ayakta duruyor. Bir adam namazını yıktı mı dinini yıkıyor. Kabirde de bir adam namazdan paçayı sıyırdı mı diğerlerinden hesabı kolay veriyor. Biliyor musunuz? Bonfile soru namaz. Diğerleri teferruat kalıyor. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam son sözü salat. İkame-i salat. Namazınıza dikkat edin. Namaz bu kadar önemli. Bakın arkadaşlar. Bu kadar önemli namaz için. Kur'an-ı Kerim'de teferruatlı bilgi yok. Bak Kur'an-ı Kerim'in mevzulara bakış sisteminde bile manevi muhteva çıkıyor. Namaz bu kadar önemli, bütün ibadetler içerisinde barındıran, Allah'la kul arasında en yüksek bir nisbet, kulun Allah'a en yakın olduğu an, müminin miracı, dinin direği olan namaz hakkında Kur'an-ı Kerim'de teferruat yok. Ana bilgiler var. Yani bir adam Kur'an'a bakarak namaz kılamaz. Şaşırır. Bir adam Kur'an'a bakarak vakitleri de tayin edemez. Zaten Kur'an'da vakitler net ve kesin olsa profesörler ihtilafa düşmezler. Üç müdür, beş midir diye. Dört müdür diyen var mı? Bak onda problem yok. Ya beş ya üç. Ne dolduruyor namazın boşluğunu? Hadis-i şerifler dolduruyor. Sünnet dolduruyor. Sünnetleri çeksek, yani Kur'an-ı Kerim'de önemli olan ibadet, namaz hakkında teferruatlı bilgi bulamazsınız. Vakitleri farz olmakla beraber onda bile yani insanlar, ehliyetli insanlar ihtilafa düşüyor. Mal nedir namazın yanında? Hiçbir kıymeti yok. Eğer diyor dünya malı Allah'ın indinde sineğin kanında kadar değer ve ehemmiyet olsaydı Allah o dünyadan kafirlere bir yudum su bile içirtmez. Bu kadar basit bir zavallıdır madde mananın yanında. Hiçbir kıymeti yoktur. Madde bu kadar basit ve zavallı bir kıymet ifade etmez. Namaz çok değerli ve kıymetli. Namaz hakkında teferruatlı bilgi yok. Mal hakkında, malın taksimi hakkında, malın emniyeti hakkında Cenab-ı Hak teferruatlı bilgiler veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Mustafa abi. Bak ters bir şey değil mi yani? İşte buradan bir incelik çıkıyor. Niye? Mesela şeye bakın. Miras meselesine bakın. Bir baba öldü, vasiyet yok. Vasiyet etmemiş. Şeriat onun malını parçalıyor. Bölüyor. Çocuklara, kızlara, torunlara, üveylere, asillere neyse. Teker teker, tek tek tayin ediyor. Kimseye de inisiyatif bırakmıyor, selahiyet vermiyor. Namazda ise şüpheler ve endişeler var. Farz ile değil. İşte buradaki sır şu. Allah yarattığı kullarını biliyor. Bu kullarım namazda birbirine girmezler. Namazda ihtilafa düşmezler. Namazda birbirlerinin boğazını sıkmazlar. Devlet devleti, mahalle mahalleyi namazdan dolayı katliamdan geçirmez. Maldan, servetten, babayla evlat, kardeşle kardeş, ailenin aile, devletin harbiye gidiyor. Bakın, mal basit ama ümmetin arasında fitnenin medarı olmasından insanlığın arasında dolayısıyla basit olan malın tatbikatında mahsurlar çıkacağından dolayı kulun zayıf noktasıdır. Orada hakkı kendine vermiş, bize inisiyatif bırakmamış. Teferruata kadar gitti. Biliyor buradan ayağa kayacaklar kullarım. Birbirini buradan kıracak, ukubeti buradan zedeleyecekler. Ama ibadet hususunda var mı böyle dövüşen, mücadele eden? Hayırdır ya çok kırıyor, ben az kırıyorum, canım sıkılıyor falan. Yok mu? Ben görmemişim. Bütün ihtilaflara bakın, cemaatlerin ihtilafı dahi hep nedendir? Sen ben kavgasındandır. Ben bir numara olacağım, sen iki numara olacaksın. Hiçbir zaman fikri bir ayrılık söz konusu değildir. Makam meselesi, mekan meselesi maalesef. Şeytanın ayağı nereden kaydı? Makamdan kaydı ya. Beni dedi ateşten onu toprağa yaratmış, ben ondan üstünüm ya. Bak bak, makamdan dolayı ayağı kayıyor, görüyor musunuz? Oradan başlıyor. Bizi yoldan çıkaran, bizi yoldan çıkartmayı hedef haline getiren, gaye haline getiren şeytanın ayağının kaydığı nokta. Bizim de ayağımızın kaydığı noktalar oralardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in olaylara bakış açısında bile bu anlamda manalar var. Mesela bir şey daha bir örnek olarak vereyim. Şimdi Cenab-ı Hak, ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Halbuki fıkhen umum insanlar umum cinlerden üstündür. Fıkhen insanlar bütün mahlukattan üstündür. Meleklerden de üstündür. Fakat burada önce cin kelimesi gelmiş. Normalde üstünün önce takdir edilmesi lazım. Yani şeyde, diplomaside böyledir. Ve ma halaktul insa vel cin denmesi icap ederken cinne vel ins denmesi, cin kelimesinin önce gelmesinin hikmeti nedir? Öncelikten bir mana, Allah konuşunca sır vardır burada. Öyle yaklaşıyorlar. Birinci manası, madem ibadettir, ayetin genel manası ibadete yöneliktir, marifete yöneliktir. Önce cinler yaratılmış, sonra insanlar. Acaba sıralamayı kastederek mi Cenab-ı Hak onu öne aldı? Hayır diyelim elhamdülillah. Burada gizli ubudiyetin kemaline işarettir. Gizli kulluğun, ibadetin kemaline Allah mesaj veriyor. Çünkü bizim ibadetlerimiz cinlere görünüyor, cinlerinki bize görünmüyor. Yani cinlere insanlar ancak ibadet etsinler diye yarattım demesi, cinlerin bizden üstünlüğü gizli olmaları. Yani mesaj var. Siz de gizli, halis ve ihlaslı ibadet yapmaya çalışın. Gösterişten uzaklaşın. İhlasla alakalı kaide çıkarıyorlar. Ve ya maşerel cinni vel inis, inis tetavtum. Ayet hafız var mı? Devam ediyor. Sure-i Rahman'da. Ey cin ve ins topluluğu, benim rububiyetime razı değil misiniz? Sultanlığıma. Çıkın ulu mülkümden diyor Cenab-ı Hak. Bir adam beğenmedi sultanın, mülkünde oturmaz. Ev sahibini beğenmedi. Niye ekmeğini yiyorsun? Çıkın ulu mülkün. Orada da önce cin kelimesi gelmiş. Yine ins. Önce ins gelmesi lazım. Madem insanlar üstün, o zaman cin kelimesinin takdirinin onlardan bizden, onların bizden üstünlük tarafı var ki kastediliyor. O da nedir? Huduttan çıkmak mümkün olsa cinler çıkar. Uzun ömürlüler, çok seri hareket ediyorlar. Cinlerin çıkamadığı saltanattan insanlar nasıl çıkacak? İşte o özellikle önde olduğundan dolayı cin. Bak şimdi diplomaside de bu öyle. Bir devlet başkanı konuşurken hangi kelimeyi de hangi makamda kullanmış hakkında manalar çıkar. Üstadımız buyuruyor ki bir müfessirin harp diplomatı gibi kuvve-i şahmesinin de olması lazım. Kur'an'da her şey akılla, kalple alınmaz. Kur'an-ı Kerim'de ruhun latifelerinin bile alıp mahsettiği manalar vardır. Bunları açık olanlar ondan istifade eder diyor. Sadece akla gözüyle yaklaşmak istifadeyi asgari indirir, hakkı istifadeyi engeller. Ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebedi-i rahmaniye ve hitabat ezeli Sübhaniye'nin hazinesi. En büyük iltifat. Allah'ın kullara en büyük iltifat nedir biliyor musunuz? Onları muhatap kabul etmesidir. Yeme, içme, cennet koyma önümüze, nimetler, gıdalar, baharlar Allah'ın konuşması yanında hiçbir kıymet ifade etmez. Allah'ın bize karşı en büyük merhameti, şefkati ve verdiği makam bizi muhatap kabul edip bizle konuşmasıdır. Konuşmanın yanında bütün ziyafetler, bütün lezzetler, bütün nimetlerin bir kıymeti yoktur. Çünkü üstadınız bakın burada 28. sözün başında bir cümlesi var. Bakın hemen şurada. Şurada bir ayeti kerime var. Ayeti kerimeyi okumayacağım uzun. Çünkü cenneti anlatıyor. O müminler, inanan müminlere müjdele diye başlıyor. Salih amel işleyenlere, altında eller atın cennetler onlarındır. Orada ebediyen kalacak, orada nimetlerle istifade edecekler. Onlar için temiz hanımlar vardır. Ebediyen kalacaklardır. Kısaca mal bu. Şimdi diyor ki Muazzez Üstadım, cennete dair. Cennetten daha güzel. Hurilerinden daha latif. Selsebilinden daha tatlı olan beyanat-ı ayat-ı Kur'aniye. Cennetten daha güzel. Hurilerinden daha latif. Selsebil denen o güzel tatlı nehrinden daha tatlı olan Allah'ın sözlerinin yanında cennetin değeri olur mu diyoruz. En büyük cennet Allah'ın kelamına muhatap olmaktır. Yani Sultan Muhammed Fatiha'n gelse desek arkadaşlar Topkapı Sarayı'nda sohbet edeceğim. Şeyde de Dolmabahçe'de de ziyafet vereceğim. İsteyen yemeğe, isteyen sohbete hangisine gidersiniz? Bravo. Sohbete gidiyor. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı muhatap alıyor. Allah önce kendine sonra insana değer vermiş. İnsandan sonra mahlukun sıralaması 2-3 değil. Sonsuzun başı. Bu tarafta insan, bu tarafta hayvanlar. Ortada hiçbir şey yok. Bütün hayvanları topla, bir çocuk hepsini tartıyor, hepsinden değerli ve kıymetli bir çocuk. Hayvanları bütün özelliklerine, bütün güzelliklerine beraber terazinin kefesine koy. İnsan, insanlık noktayı nazarından bütün mahlukatı tartıyor. Kainat bir tarafa, insan bir tarafa. Ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi temelinde sesi. İslamiyet denen dinin, ahlakın, faziletin, güzelliğin, kemalatın bütün hepsi nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Kur'an-ı Kerim'den geliyor. İslamiyet ondan menbaa kaynak olarak çekmiş. Onun menbaa kaynak olarak telakki ediyor İslam alimleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu okumuş, ondan anladığını bize anlatmış. Bütün sünnet, bütün hak tarikatlar, meslek ve meşrepler, bütün kelam alimleri, bütün doğru şeyler, felsefecilerin menbaı, kaynağı hep Kur'an-ı Kerim'dir. İlhamen ondan istifade etmişler. Bütün güzelliklerin açılımı ondan meydana gelmiştir. Buna yetişen başka bir kitap olamaz. Demek ki İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli ve hendesesi. Ve avalim uhreviyenin mukaddes haritası. Uhrevi alemlerde biz ne yapacağız? İnsan ne kadar ileriye görse o kadar mükemmeldir değil mi? Ne ileri görüşlü adam derler. 20 yıl sonrasına bak adam anlamış, idrak edip ona göre hazırlık yapmış. Değil mi? Ne dedi İngiltere Başbakanı? Bileyim denen adam. Bizim Irak'ta ne yaptığımızı 60 yıl sonra gelen İngiltere'deki çocuklar anlayacak dedi adam. 60 yıl sonraki nesil anlayacak biz Irak'ta ne yaptık? Bu bir ileri görüşlülüktür. Şimdi biz ahireti görüyor muyuz? Bu 60 yıl sonrasını görüyor, dünyaya hazırlanıyor. Petrola gelmiş biliyor. Ahiretten haberi yok. Ebedi hayattan haberi yok. Ebedi bir hayat var önümüzde. Bu hayatın merhalelerinde, bu hayatın safhalarında neler olacak, başımıza neler gelir, hepsi mevcut. Hepsi biliniyor. Hepsi bize Peygamber Efendimiz vasıtasıyla kopya olarak verilmiş. Bize kalan bakıp öğrenip tatbikini yapmaktır. Ve zat ve sıfat ve isma ve şuun-i ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, burhan-ı katı, tercüman-ı sadı, Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve ismasının ve şuunat-ı ilahiyenin ne demek istediğini, nasıl anlamamız lazım geldiğini, onların tesirlerini ve cilvelerinin ve tezahüratlarının özelliklerini bize ne yapıyor? Kur'an anlatıyor. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın mahiyetiyle düşünmek haram, yasak. Biz Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, sıfat ve esmasını Kur'an-ı Kerim'in izahlarından anlıyoruz. Kur'an bize Cenab-ı Hakk'ı anlatıyor. Ondan daha güzel bir tarif, bir anlatım söz konusu olamaz. Neden olamaz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın insanlar içerisinde Allah'ı bilen, tanıyan bir numaralı insandır. Kainatı gezdi, Mirat yolculuğunda bilmediği, öğrenmediği bir şey kalmadı. Vücub alemlerinde pervaz etmeye başladı. Marifet boyutu çok mükemmel inkişaf etti. Kab-ı Kavseyn makamında Cenab-ı Hakk'ı gördü. İnsanların bir numarası. En zekisi, en kabiliyetlisi, marifeti en geniş olan, ubudiyet en külli olan bir insan. Cenab-ı Hakk'ı Miraç'tan gördü. Ne dedi? Sübhaneke ma'arafnake. Ya Rabbi ben sana hakkıyla bilememişim. Ben sana hakkıyla tanıyamamışım ya Rabbi dedi. Şimdi dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aciz kaldığı bir noktaya biz pervaz edemeyiz. Biz oralara yanaşamayız. O halde Peygamberimizden daha öte Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an Allah'ı tarif ediyor. Neden? Allah Kur'an'da kendi kendini anlatıyor. Peygamber buna gelişemez. Ve Allah'ı çok iyi anlamanın metotlarını anlat. Allah nasıl anlaşılır? Leyse kemisi şeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Hiçbir şeye benzemez o. Hiçbir şeye benzemez demekle Allah'ı anlatıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın maddesi, müddeti, zamanı, mekanı olmadığından dolayı mevcut şeylere Cenab-ı Hakk'ı benzetmek şirk olur. Ancak Cenab-ı Hakk'ın varlığı hiçbir şeye benzememek ve sıfatlarının müşahede alemindeki benzerlerini reddetmekle Cenab-ı Hakk'ın marifetine yaklaşırız biz. Üstadımız öyle buyuruyor Mesnevi Nuriye'de. Allah'a malum ve maruf ünvanına bakılırsa meçhul ve menkul olur diyor. Çünkü bizim bakışımız taklidi bir bakıştır. Esbaba baktığımız gibi, çevreye baktığımız gibi Cenab-ı Hakk'ı algılamaya çalışırız. O ise şirk olur. Yani şöyle bakın ona. Şu avizeyi, floresanı anlatın desen herhalde herkes anlatır. Niye? Maddesi var, gözle görülen kısımları var. Algılayabilip sıfatlarını anlatma imkanımız var. Onunla anlatırsınız. Peki bunun burada asılmasına, bunun değerli olmasına vesile olan elektriği anlatın desen, anlattınız desek nasıl anlatırsınız? Camı var mıdır? Ampulü var mıdır? Rengi var mıdır? Ağırlığı var mıdır? Metreyle ölçülür mü? Katı mıdır? Sıvı mıdır? Hiçbir şey yok. Yani şöyle boyu yok, rengi yok. Efendime söyleyeyim mekanı yok, şekli yok. Efendime söyleyeyim işte suret verilmiyor. Değil mi? Ama öyle bir şey var ki bu avizenin burada asılmasına, sallanmasına vesile olan olur. Demek bir şey maddiyattan uzaklaştıkça yokluklarla tarif edilir. Madde alemine yaklaşıyor, varlıklarla tayin edilir. Diyelim ki Ahmet Efendi'yi anlat, anlatırsın. Ruhunu anlat, maddesi yoktur, şekli yoktur, ağırlığı yoktur, rengi yoktur, tadı yoktur, değil mi? Mekanı yoktur ama öyle bir şey vardır ki adam ayakta tutan olur. Nasıl anlatıyor Cenab-ı Hakk'ın mekandan münezzeh, zamandan münezzeh, şekilden münezzeh, maddeden münezzeh, müddetten münezzeh? Bak yokluklarla anlatıyoruz. Ama öyle bir şey var ki alemi idare eden odur. Yokluklarla anlattığımız şeyler varlıklarla anlattığımızdan vücutlara daha sağlam, daha mükemmel, müessiliyeti daha fazladır. Ruh gibi, elektrik gibi, değil mi? Veya diyelim işte beyni anlatırız ama aklı öyle anlatamayız. Aklısız beynin bir değeri yok ki. Beyinsiz Allah diyor ya Kur'an-ı Kerim'de ya Rabbi bu beyinsizlerin yüzüne bizi helak etme. Beyinsiz çok kötü bir şey. Şimdi 40. hocam diyor bir grup alim geldi ki kümbete. Kümbeti var bir grup hocam şeyler var orada. Böyle baktım çok lüzumsuz şeyler konuşuyorlar. Yani şeyde yetişmişler yurt dışında. Vurma, kırma, yırtma kafalarında bu var, başka bir şey yok. Dedim, nasıl yapacaksınız? Hangi silahla, hangi güçle, hangi talimattan, hangi dinin emriyle, hangi müsaadeyle bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Hocam başlıyorum Allah kerim. Bir olmaz ki ya. Adam kendim neredeyse ya Rabbi ben sana güvenerek attım dese. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Şefkatine sığındım kendim aşağı attım dese. Cenab-ı Hak ne yapar onu? Komaya sokar. Tavuk bile bak atlayıcı yüksekliği tayin ediyor ya. Tavuk böyle geziyor yüksekten nereden atlayayım diye. Sen tavuk kadar aklı olmaz mı canım? Hocam diyor onlara bir güzel örnek verdim. Yani silahlanıp da ya Türkiye'yi düzeltecekler zavallılar. Sen ilim infan sahibisin, ilminle neşret. Devlet içine ne karışıyorsun sen? Ben böyle bir yetkim var mı ki dahilde menfi hareket olur mu? Menfi hareket dahilde olmaz. Maddeyle hareket, silahla hareket hariçten gelen düşmanlara karşı olur. Dahilde elimize kalemden başka bir şey alamayız. Üstadın böyle bir emri var, dinin de böyle bir tavsiyesi. Yani bu anlamda tavsiyesi yok. Silahla, minahla mesele dahilde çözülmez. Anlaşılır, terör meydana gelir. Düşmanların işine yaramış oluruz. Bak örneğini veren şu cemaat Belgrad ormanlarına pikniğe gitse. Piknik yaparken oradan canavarlar veya efendim kurtlar gelse bize musallat olsa ne yaparız lan? Çeker silahı vurur. Niye? Hariçten düşman, bize musallat oluyor, vurmak caizdir. Peki, onun trilyonda biri bizim ciğerimize girse bir mikrop, dahile girdi şimdi düşman. Aynı silahla onu öldürebilir misiniz? Ya işte o da düşman. Vurdun mu, sen kendini götürsün, o da şeye de zarar veremezsin mikrop. Gide bir de başkasına musallat olur. İşini kolaylaştırır, mikrobun işini kolaylaştırırız. Yol ne? Aynı silahla aynı muamele olmaz. O hariç, bu dahil. Hastaneye gideceksin. Doktora teslim olacaksın, bir ay tedaviden geçeceksin ha. Dahilin işi zor. Demek dahildeki cihat başka, hariçteki cihat başka diyor üstadımız. Bunları anlattım, baktım fazla anlamadılar, bir örnek verelim diyor. Affedersiniz ayı şeyde yazıyor, Bostan'da, Gülistan'da. Demiş ki tilkiye, ya demiş ayrı ayrı avlanamıyoruz. Gel şirket kuralım, ortaklık yapalım. Sen kandır, ben avlarım demiş. Senin işin o. Fakat ben hayvanların beynini yerim. Gerisini sen yersin. Sırf bana beynini hazırlayasın hayvanların. Ben beyinden başka bir şey yemem. Ayı diyor, affedersiniz. O da anlaşıldı zaten zavallı. Avlama ve yakaladığı yok. Neyse bir hafta böyle şirketleşerek avlanmışlar. Bir hafta içerisinde gelen avları tilki beynini hazırlıyor. Ayı beynini yer, gerisini de bu yiyor. Fakat tilkinin beyni o kadar iştah çekiyor. Doğrusunu da yiyemiyor. Ayının pençesinden geberirim diye. Ama bu beyinde ne var merak ediyor, iştahı da çok. O daha bile beyin diyor. Diyor öyle bir hayvan getirmeli ki bana. Ben onun beynini yediğinde bunu izah edebilmeliyim ayıya diye bekliyor. Bir de bakıyor yaban eşeği getirmiş. Atıyor önüne şeyi. Çirkin beynini hazırla geliyorum diyor. Tamam diyor ben bunun beynini yerim. Bize de onun beynini kafatasını koyuyorum diyor. Ayı da aç tabii. Demiş ne yaptın hazırladın mı? Neyi demiş? Beynini. Ne beyni demiş? Hayvan beyni var, bu beyinsizdir. Diyor ki, ya hayvan beyinsiz olur mu diyor. Nasıl beyinsiz? Bunda beyin olsa kulaklan dikip senin üstüne gelir mi? Her hayvan ayı görünce kaçar, bu üstüne gidermiş yaban eşeği. Ayının üzerine gidiyor. Dedim, ulan beyinsizler nereye gidiyorsunuz milletin üzerine? Kulaklarınızı kaçırıyor. Biraz ağır oldu ama diyor. Ve şu alem-i insaniyetin mürebbisi, alem-i insaniyetin mürebbisi, insanlık alemini terbiye eden, insanlık alemini inkişaf ettiren nedir? Geliştiren, terbiye metotlarını çıktı Kur'an-ı Kerim'de. Bütün terbiye metotları oradan gelmiştir. Bak Kur'an-ı Kerim terbiye etti insanlara, bak işte Yunus Emre'ye. Göstersinler başka fikir sahipleri, rejim sahipleri, bir Yunusları çıkasın. Yunusları var mı bir tane? Mevlanaları var mı arkadaşlar? Bir gazalileri var mı? Melek gibi melikleri var mı? Bir kanunileri var mı? Bir sinanları var mı? Yok işte. İslamiyet sahasında neler gelişmiş? Bunlar işte delil ve burhandır. Ama faşizmde de meyveler var. Bak Mussolini, onun meyvesi. Hitler, onun meyvesi. Değil mi? Orada da var ya. Komünizm de geliştirmiş. Fidel Castro'lar, Mao'lar, ondan sonra Karl Marx'lar, Lenin'ler, Stalin'ler de o sahanın meyveleri. Her ağacın bir meyvesi olur. Ağaçlar hakkında şüpheye düşeriz, meyveler hakkında şüpheye düşmeyiz. İnsan ağaçları bazen birbirine karıştırıyor. Acaba bu elma mıdır? Kayısı mıdır? Karıştırabilir. Ona katkıdan alır. Ama meyveler olduktan sonra karıştırmak mümkün mü? Öyle ki bu elmadır, bu elmadır. Acaba hangi rejim daha iyidir? Hangi fikir ve düşünce ve sistem bize faydalıdır? Meyvelerine bakacaksınız. Ne var faşizmde? Hemen yakınımızda sıralayın. Komünizmde ne var? Kapitalizmde ne var? Bir de İslamiyet'e bakın Allah için. Şu meyveler kifayet etmiyordu mu? Şu Bediüzzaman yetmiyor mu ya? İslamiyet meyvesi, onun terbiyesinden geçmiş. Var mı Bediüzzamanları? Yok işte. Bu bizim dinimize sabit kadem olarak sarılmamıza vesile olan önemli delil ve burhandır. Ve insaniyeti kübra olan İslamiyet'in maveziyası. Esas en büyük insaniyet İslamiyet'tir. İslamiyetsiz insaniyet hayvaniyettir diyor muazzez üstadımız. İnsan İslamiyetle insanlığını kazanıyor. İslamiyeti çek, o insandan hayvandan da aşağı, belü medal. Hayvandan da aşağı düşüyor. Vahşi hayvanların yapmadığını kendi evine, kendi ülkesine, kendi dünyasına yapıyor. Bak Hiroşima'ya bir atom bombası attılar. İkinci Cihan Harbi'nde. Ve bunları medeniyet namı hesabına medeni insanlar yaptılar. Hasmını mağlup etmek için. O atom bombası sayesinde hala nesiller sakat geliyor. Ağaçlar arızalı geliyor. Yavrular sakat doğuyor. Tesirinden kurtulamamış Hiroşima, Japonya. Şimdi bu insanlar için, bak şu vahşi hayvanları affedersin, hepsi vahşi bunların. Medeniyet bilmezler, teknoloji bilmezler. Nasıl doğmuşlar, öyle yaşıyorlar. İlk babaları nasıl yaşamış, torunlar öyle yaşama mecburiyetinde. Ateşi bulamadılar, taşı yontamadılar da. Ama buna rağmen vahşi hayvanların yani ekolojiye ve tabiata, dünyaya faydadan başka mahsulları yoktur. Onlar ekolojik dengeyi koruyup muhafaza ediyorlar, bozan biziz. En güzel örneği, denizin bize bakan tarafı mı temiz, hayvanlara bakan tarafı mı temiz? Ne diyorsun bu işe? Sahiller bize bakan taraflar. Gidin ileriye diyor, hayvanların ülkesine doğru gidiyorsun. Ne tarafı temiz abi? Nerede denize girmek isteriz? Aman abi sahilden uzaklaş. Ya bu medeni insanların sahili, belediye teşkilatları var da, daha temiz onların buraya gelip temiz suda yıkanmaları lazım gelirken, biz onlara gidiyoruz. Cumartesi pazar Belgrad ormanları doluyor. Niye? Bir temiz hava alalım diye. Kim yaşıyor orada? Malum. Onların bize gelip, ya İstanbul'un içine girelim, medeni insanlar, belediye teşkilatları var, bir temiz hava alalım demeler lazım gelirken, aha vücudumuzda bak, tırnak imtihana gize çoğumuz ben dahil kaybederiz. Allah'ın bize bıraktığı yerlere bak, bir de kendi temizlediği yerlere bak. Ya. Ve nevi beşerin hikmet hakikiyesi. Beşer bütün güzel hikmetli ilmini, irfanını nereden almış? Kur'an-ı Kerim'den almış. Yani hikmet dediği şu, doğru düşünme, doğru inanma, doğru yaşama, anlatabildim mi? Doğru bir aile kurma, doğru ticaret yapma, doğru komşuluk yapma. Hep bütün güzel, bütün güzellikleri dinimizde. Komşuyla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ya, Allah komşuluk hakkında bana öyle talimatlar gönderdi ki korktum komşuyu komşuya miras mı yapacak diye, varis mi yapacak? O kadar komşuluk hakkı vardır. Bu kapı komşuluk böyle, devlet komşuluğu daha önemli. Çünkü toplum büyüdükçe komşuluğun değeri artıyor. Apartmanda en iki kapı komşunun birbiriyle alakalı münasebetini sıkı disipline eden bir din. Bana öyle talimatlar geldi ki acaba ona varis mi olacak diye korktum diye Peygamber Efendimiz üzerinde titrediği bir mesele. İki milletin, iki devletin komşuluğu olsa daha önemlidir. Hani iki mümin birbirinden küserse hemen arasını bulun diyor Cenab-ı Hak, değil mi? Mümin müminin kardeşidir. Aralarında bir sıkıntı, hemen aralarını bulun. Şimdi iki tane müminin arasını bulmak çok sevap. İki ailenin arasını bulmak biraz daha sevaptır. Ya iki mahallenin veya iki devletin arasını bulmak. Hasmı ortadan kaldırmak, husumeti kaldırmak ne kadar büyük sevaptır. İşte ecdadımız tarih boyu bunu yapmış. Birbirlerini kıran, döken, tecavüz eden, zarar veren devletleri bir araya getirmiş. Bir kardeş kardeş yaşatmış. Onun sayesinde beraber yaşamıştır. Az kaldı, bitiyor. Ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi. İnsanlık, insaniyet, İslamiyetle hakiki saadetine kavuşur. En güzelini asıl saadet işte. Orta çağda saadet asrı. Orta çağda saadet asrı. Orta çağda seçim. Orta çağda rey vermek. Orta çağda belediye teşkilatı, bakın. Orta çağda doktor geliyor Medine, Medine-i Münevvere'ye aç kalacak adam gidiyor. Kimse hasta olmuyor. Niye? Sünnet üzere yaşıyorlar. Toplamış takımını tacağı başka bir yere gitmiş. Kimse hasta olmuyor ki. Hastalık dine muhalefetten gelen arızalardır, sıkıntılardır yani. Ve insana hem bir kitab-ı şeriat, yaşama kitabı, inanmadan ta yemek yeme adabına kadar, her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut, yürüme adabına kadar, nasıl yürünür yolda, merdivenden iner gibi yürünür, insana nasıl müteveccih olunur, kafa çevrilmez, vücutla beraber dönersin, karşılaştığın ilk selamı senin vermen lazım, ilk selam veren nedir, sevabı daha fazla alır. Hızlı yürüyen, yavaş yürüyene selam verir. Yürüyen, oturana selam verir. Bu sistemi kurmuş bizim dinimiz. Teferruata kadar. Tıraş olma adamına kadar var. Hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua. İnsan sadece Kur'an-ı Kerim okusa dua da yapmış oluyor Allah'a. Ondan iyi dua kitabı yok. Hem bir kitabı hikmet. Her şeyin güzeli, doğrusu, maslahatlısı, faydalısı onda. Hem bir kitabı ubudiyet. Ona uyduk mu hayatımız boyunca Allah'a halis bir kul olarak yaşar ve gideriz. Hem bir kitap emir ve davet. Yani emir ve davet dediği dinin yayılmasında, güzelliklerin ortaya konması, sistemlerin kurulmasında Kur'an-ı Kerim çok güzel bir anayasadır. Şirketleşmeyle ilgili mesela Sure-i Bakara'da bir sayfa malumat. Bir sayfa, noter. Noterlik mesleğini Cenab-ı bir sayfa anlatıyor. Deminki malda verdiğim örnek gibi mesela. Müthiş şeyler. Tabii şunu da anlatayım. Bakın mesela muhterem abime bahsettim de biraz evvel. Bak zekat müessesesi. Şimdi bak zekat müessesesine bakın. Zekatı niçin verir Müslümanlar? Herhalde aklımızda tek gelen fakir fukaranın değil mi? İhtiyacını giderme amacına yönelik Cenab-ı Hak zekatı emretmiş. Öyle zannediyoruz, biliyor musun? Bu zandır bu. Zekat esasında başka bir vesileyle emredilmiştir. Zekat, kelime manası temizleyendir. Temizliyor zekat. Neden? Malın kiri derler değil mi? Zekat veren bir Müslüman var ya, baba yiğit bir Müslümandır. Her Müslüman kula kula zekat veremez ya. Çünkü adam ne diyor? Mal, can değil ki verelim. Mal canın, yok ya, vaka bu, mal canın yongası. Allah Kur'an-ı Kerim'de fedakarlığı sayar, önce maldan fedakarlığı sayar. Maldan fedakarlığı sayıyor. Bak biz bile kendimizi mala feda ediyoruz. Üstad insan nisyandan alındığı için nisyana müpteladır. Unutmanın en kötüsü insan kendi nefsini kendini unutmasıdır diyor. Bak parasını unutmaz, kasasını unutmaz, apartmanını unutmaz, iş yerini unutmaz, çekil senedini unutmaz. Arada kendisi kaybolur gider. Kendi ona hizmet ediyor. Biz ona hizmet ediyoruz. Onlar mı bizim için, biz mi onlar için? Onlar bizim için. Biz onlar için çalışıyoruz. Öyle değil mi? Her zaman söylüyorum ben, çok enteresan bir şey. Siirt'ten birkaç arkadaşımız var. Geçenlerde konuşuyoruz ya diyor. Bizde diyor şeyhler var, şeyhleri çok iyi dinleriz diyor. Büyüklerimizdir, Ehl-i Beyt'e mensupsa biraz daha sözlerine esirdir. Dediler İstanbul'a gidiyorsunuz. Az yiyin, az için. Buradan götürün, parayı biriktirin, torunlar olsun, yemesi daha kolay, özellikle olur. Biz de onları dinledik diyor, hakikaten yıllar geçti diyor, biriktirdik, torunlar doğdu. Yazlıklar, kışlıklar falan böyle. Dedik hadi yiyelim. Bu da doktorlar bırakıp yiyemezsiniz diye. Niye? Kolesterol, şeker var. Bu nasıl iş ya? Önce şeker var, şimdi doktorlar bırakıp. Mal kalacak başkasına. Arada biz mala hizmet ediyor arkadaşım. Mal bizi bitiriyor. Mal canı yongası bu demek işte. Bak mala hizmet, onların bize hizmet etmesi lazım. Ne demiş büyükler? Öyle at al ki sen ona bin, o sana binmesin. Öyle ev al ki sen ona hizmet etme, o sana hizmet etsin. Ev alıyor, altında kalıyor. Bir şey oldu mu, hırsız girdi, araba alıyor, nereye çizildi, bir yılın bela sıkıntı. Bir garip haldeyiz ya. Şimdi zekatta esas olan şu. Müslüman, zekatını verdim bir baba yiğit Müslümandır, dini mükemmeldir yani. Çünkü maldan vermek çok zordur. Malından veren sağlam Müslüman, helaldan kazanmıştır. Yani şimdi helaldan kazanan malın neyi kirli ki zekat dönmekle mal temizlensin? Tersinden sorayım. Bir adam çalsa, çıpsa, haşa Allah korusun, soysa, zekat verse mal temizlenir mi o zaman? Olmuyor bak. O zaman zekat atlama makinesi gibi olur. Karaya atlama makinesi olur da. Yani Allah korusun, kalte çal, zekatını ver, temizle. Herkes bunu yapar. Peki nedir burada? Burada o sır şu. Cenab-ı Hak duran şeylere ceza verir. Durağan şeyleri cezalandırır Allah. Kanun durdu. Su durdu mu bulandırır. Çalışacak su. Çalışan su temizdir. Akan su temizdir. Demir durdu mu Allah paslandırır. Çalışan demir çeliktir. Bak dikkat edin. Şu cemaat şurada bir ay böyle otursa bizde olmayan hastalık kalmaz. Hareket bizim sağlığımızı da tetikliyor. Değil mi? Aynen bunun gibi. Zekat bir Müslümanın kazandığı paranın bir yıl geçtikten sonra yatırıma çevirmezse durdurduğundan dolayı Allah'ın verdiği cezadır. Mustafa abi. Meyyide. Şimdi bakın. Bu tekstilci abiler. Fabrikaya zekat düşüyor mu? Düşmez bak. Bir fabrikada 100 tane diyelim ki dokuma tezgahı. Bir dokuma tezgahı 100 milyar liradır. Eski rakam. Bir dokuma tezgahı 100 milyar, 100 dokuma tezgahına zekat düşmüyor. O dokuma tezgahına kazandığın paranın üzerinden bir geçince durdurursan zekata giriyor değil mi? Durdurmazsan bir tezgah daha aldın, gene zekattan boğarsın. Bir niye opsiyon tanıyor Allah? Çevirme. Durdurma. Durdur. Ya durdurmazsan fakir fukara ne vereceğim? Yardım et. Sadaka ver. Karzahsen ver. Yardımın yolları mı yok? Zekat onun için emretmemişim. Ya sen zekat verip müstehlikleri artıracağına, dilencileri çoğaltacağına, fabrika aç, zekattan muaf ol, adam meslek sahibi yapıyor Allah. Dilendirme diyor. İşte sırrı bu. İki, buyur.
Zekata muhtaç adam bırak.
İki, tabii. İki, paranın varlığı güç değildir. Sanayi güçtür, ekonomi güçtür. Bakın güçlü ülkelere sanayileri güçlüdürler, orduları güçlüdürler. Bir mesaj daha var. Para yığmak güç değildir diyor Allah. Parayı çalıştırmak güçtür. Bunu siz tüccarlar daha iyi anlarsınız benden. İşte bu çok önemli bir sır. Bakın dinimizin ne güzel şeyleri var. Yani leysel insan illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah. Ben çalışana prim veririm. İster inansın ister inanmasın. Dinine inancına bakmam. Irkına bakmam. Cinsine bakmam. Hareketli tilki yatan aslandan hayırlıdır. Evet. Şehzade-i Şeraz öğretti. Hayretli tilki yatan aslandan hayırlıdır. Hem bir kitap emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir. Yüksek fikirler Kur'an-ı Kerim'de var, oradan çıkıyor. Hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak, çok kitapları tazammül eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir. Bitiyor, bir satır kaldı. Hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak, çok kitapları tazammül eden, insanların bütün manevi ihtiyaçlarını karşılayacak, bütün malumatlar içinde bulunduran bir kitaptır. Ama her şey var Kur'an-ı Kerim'de. Her zaman söylüyoruz. Bir gün bir tanesi bunu nazar alarak, eskiden Osmanlı paşaları medrese mezunları olurmuş hep. Arapçayı bilen, tefsirden anlayan, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen insanlar. Yurt dışına toplantılara gittiğinde işte Hristiyan şeyler, sefirler falan bir arada otururlar. Hatta bir Hristiyan demiş ki, müsteşrikmiş o. Siz Müslümanlar, paşalar demiş, Kur'an'da her şey var diyorsunuz değil mi? Evet, Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا رَتْفِ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَبِهُمْ Yaş kuru her şey Kur'an'da vardır. Peki demiş, benim yüzümde niye sakal bitmiyor, bu da var mı? Tam dalga geçiyor yani. O da köseymiş Mustafa abi, tek tük üzerinde tüy varmış. Adamda sakal yok, bu Avrupa'da. Demiş, paşa var demiş, o da var. Göster demiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, çorap toprakta dikenden başka bir şey değil, o da senin suratını işaretler. Biri demiş ya, her şey Kur'an'da var mı? Var. Demiş, bir çuvalından kaç ekmek yapılır? O da var, o da var demiş. Göster. Götürmüş adamı fırıncıya. Demiş, kardeşim bir çuvalından kaç ekmek yapılır? 100 tane demiş. Demiş, 100. Sen bana Kur'an'dan gösterecektin. Kur'an bir her şeyi ehline sorulsun. Fırın kitabı değil ki Kur'an-ı Kerim'in Hem bütün evliya ve sıddıkın ve ulafa ve muhakkikinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mezakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Bütün meslekler, 12 tane hak tarikat, 12 tane diyelim mezhep, hak mezhebin, bütün hak meslek ve meşrepler ne kadar varsa hepsinin menba kaynağı Kur'an'dır. Bir hak kaç tane olur? 100 tane de hak olur. Hepsi de haktır. Hak bir tane olmaz. Yani şimdi bütün nebatat tek güneşten istifade etmiyor mu? Tek güneşten. Ya şimdi bir tane sahibi, bu cemaatlere ben aklım vermiyor. Her biri fraksiyon fraksiyon. Türkiye'de var 150-200 tane cemaat. Tek Kur'an diyorlar, tek din diyorlar, tek peygamber. Bu ayrılık ne? Bu ayrılık değil esasında. Bu hikmettir. Bu faydalılıktır. Bütün bitkiler aynı güneşi kullanıyor mu? Aynı suyu. Aynı toprağı. Biri beyaz, biri yeşil, biri mavi, biri sarı. Renkler ayrı, tipler ayrı, şekiller ayrı. Özellikler ayrı, kokular ayrı. Hepsi bir tek papatya olarak çıkması lazım. Diğerlerinin işini kim yapacak o zaman? Bunda hayır var. İçtimaiyattaki esnaflar gibi. Herkes fırıncı olsaydı ekmeği biz kime yedirecektik? Herkes kasap olmaz ki ya. Farklı farklı meslekler bir rahmettir. Önemli olan kasaplar fırıncılar aleyhine konuşmayıp değil, gıybetlerini yapmayacak. Konuşmayacak. Buna dikkat edeceğiz. 100 tane A harfinizin olması mı hayırlı? Yoksa 10 tane farklı harfin olmasını mı istersiniz? Ne güzel bu. 100 tane A'dan hiçbir şey yazamazsınız. Ama 10 tane farklı harften 10 tane kelime yazarsın. Onun için Cenab-ı Hak sizi kabile kabile, tayfa tayfa, millet millet yaratmışım ki ta ki birbirinizi tanıyasınız, birbirinize kuvvetle kuvvet verip birbirinizi geliştiresiniz diye diyorlar. Farklılıkta bunlar var. Artı artıyı ne yapar? Artı eksiği çeker. Farklılık çekiyor bak. Aynılık itiyor. Tabii. Demek ki en son şey, her bir mesleğin meşrebin mezakına layık ve o meşrebi temir edecek ve her bir mesleğin mezakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.